Ayrım 31, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 384. Kuşağından namlusu çana benzeyen tabancasını çıkardı. Emniyet deliğindeki kibriti rüzgara doğru tuttu. Böylece dumanları çıkan kibrit alev aldı. Hollandalı sonra atının boynuna doğru iyice yattı. Tabancalı elini uzatmıştı Daniel'a. "Yolumdan çekil hayvan!" diye kükreyerek ateş etti. Silahın geri tepmesi yüzünden sağ kolu havaya kalktı. Başının etrafında mavi dumanlar döne döne yükseldi. Ama Schroeder ıskalamıştı. Kurşun Daniel'ın çıplak sağ bacağından 30 santim kadar öteye düştü. Porsudun üzerine çakıllar yağdı. Schroeder tabancayı bir yana atarak Neptün kılıcını belindeki kınından çekti. "Kafanı dişlerine kadar yaracağım!" diye gürleyerek kılıcı havaya kaldırdı. Daniel bir dizinin üzerine çöktü ve albayın atının biraz daha yaklaşmasını bekledi. "Hal çok yakın!" diye düşündü. "Çok fazla yakın!" Misket Schroeder'e isabet etmezse o zaman Daniel öldü sayılır. Ama Daniel dikkatle nişan alarak emniyeti açtı. Hal bir an korktuğuna uğradığını sandı. Sonra tüfek gürültüyle patladı. Namlusundan bir alev ve gümüşümsü bir duman fışkırdı. Belki Porsun Hal'in bağırarak söylediklerini dinlemişti. Belki de at sırtındaki biniciden daha büyük ve kolay bir hedefti. Daniel hayvanın geniş terli göğsüne nişan almıştı. Ağır top biçimi kurşun bu sefer hedefi buldu. At dört nala ilerlerken birdenbire Schroeder'in altında çöktü. Hollandalı hayvanın kafasının üzerinden uçup yüzünü ve omuzlarını yere çarptı. At çırpınarak tekmeler attı. Sırt üstü dönmüş başını sağa sola sallıyordu. Hayatı demek olan kanlar kalbinin her atışıyla göğsündeki yaradan fışkırıyordu. Sonra başı gürültüyle yere düştü. Hayvan son defa burnundan soluyarak can verdi. Schroeder güneşin kavurduğu yolda hareketsiz yatıyordu. Hal bir an Hollandalı'nın boynunun kırıldığını sanarak korktu. Neredeyse adamın yanına koşacaktı. Ama Schroeder kesik kesik birkaç hareket yaptı. Genç adam da durakladı. Araba hızla uzaklaşıyor, diğerleri ona bağırıyorlardı. "Gel artık Gundwane! Bırak o köpeği Sir Henry!" Daniel ayağa fırlayarak Hal'in kolunu yakaladı. "O ölmedi ama burada daha fazla durursak biz öleceğiz." Genç adamı sürüklemeye başladı. Hal ilk birkaç adımı atarken ona karşı koydu ve Daniel'ın elinden kurtulmaya çalıştı. "Her şey böyle sona ermez, anlamıyor musun Danny?" "Koca Daniel, çok iyi anlıyorum!" diye homurdandı. Aynı anda Schroeder sersem sersem yolun ortasında doğrulup oturdu. Çakıllar yüzünün yarısının derilerini soymuştu. Ama albay ayağa kalkmaya çalışıyordu. Sendeliyor, düşüyor, sonra tekrar kalkmaya çabalıyordu. "Hal, o yaşıyor!" dedi. Neredeyse kendini de şaşırtacak kadar rahatlamıştı. Daniel'ın onu çekerek götürmesine izin verdi. Arabaya yetiştikleri zaman Daniel, "Evet, o yaşıyor!" diye yanıtladı. "Bir daha karşılaştığınızda canına okuyabilecek. Bu adamı kolaylıkla başımızdan atamayacağız." Aboli onların yetişebilmesi için arabayı yavaşlatmıştı. Hal en öndeki atın dizginlerini tutarak hayvanın ayaklarını yerden kesmesine izin verdi. Geri baktığında Schroeder yolun ortasında ayağa kalkmıştı. Üstü başı toz toprak içindeydi, yüzü kanıyordu. Hollandalı bir şişe ucuz cin içmiş biri gibi arabanın arkasından yalpalayarak ilerledi. Kılıcı sallıyordu. Atlar hızla koşarak arabayı ondan uzaklaştırdılar. Schroeder taşıta yetişme çabalarından vazgeçti. Onun yerine avaz avaz bağırarak küfretti.
"Yemin ediyorum Henry Courtney, peşinden geleceğim. Seni kıstırmak için cehennemin kapılarına kadar gelmem gerekse bile bunu yapacağım. Kalbimde, gözlerimin önünde hep senin hayalin olacak."
Halde bağırarak yanıt verdi. "Geri geldiğin zaman benden çaldığın o kılıcı da getir. Seni bir süt domuzu gibi ona geçireceğim. Ondan sonra da şeytan seni kızartacak." Gemicileri gürültülü kahkahalar attılar. Schroeder'e hoşça kal demek için müstehcen işaretler yaptılar.
"Katinka, sevgilim!"
Schroeder'in sesinin tonu yumuşamıştı. "Umutsuzluğa kapılma, seni kurtaracağım. Babamın mezarı üzerine yemin ediyorum. Seni bütün kalbimle seviyorum, bütün ruhumla." Van de Velde bütün bu bağırışmalar ve tüfek atışı sırasında arabanın dibine sinmişti. Ama şimdi zorlukla ayağa kalkıyordu. Vali kanepeye yerleşerek yolda duran berbat haldeki adama baktı. "O çıldırmış mı? Sayıklıyor mu? Karıma nasıl böyle iğrenç şeyler söyleyebiliyor?" Yanaklarını titreterek kırmızı suratıyla Katinka'ya döndü. "Mevruh, Bu budalaya böyle laubali davranması için umut vermediğini umarım. Emin ol Mainher, konuşma tarzı ve bana söyledikleri benim senden daha şiddetli bir şok geçirmeme neden oldu. Bu durum beni çok kırdı. İlk fırsatta onu azarlamanı senden rica ediyorum. Katinka bunları söylerken bir eliyle kapıyı, diğeriyle de şapkasını tutuyordu.
Ben daha iyisini yapacağım Mevrov. Onu Amsterdam'a kalkacak ilk gemiye bindireceğim. Böyle bir küstahlığa gelemem. Zaten başımızdaki belanın sorumlusu da o. Schroeder kalenin komutanı, mahkumlardan da o sorumlu. Bu korsanların kaçmasının nedeni onun beceriksizliği ve görevini yeteri kadar yapmaması. O köpeğin seninle böyle konuşmaya hiç hakkı yoktu.
Sukeyna tatlı tatlı, ah pekala var dedi. Bu bir Fatih'in hakkı. Karınızı çoktan fethetti, hem de sırt üstüne getirdi. O yüzden eşinizi sevgilim diye çağırmakta haklı. Tabii daha dürüstçe davranmak istiyorsa onu şıllık ya da kaltak diye bile çağırabilir.
Katinka tiz bir sesle, kes sesini Sukeyna diye bağırdı. Sen çıldırdın mı? Haddini bil, sen bir kölesin.
Sukeyna, hayır Mevrov dedi. Ben artık bir köle değilim, özgür bir kadınım. Seni de esir aldım.
Van de Velde'ye döndü. Karınla o kibar ve çapkın albay seni öyle açıkça aldattılar ki, bu durum kolonundaki bütün dedikoducuların çok hoşuna gitti. Kafana bir çift boynuz taktılar. Onlar bu iğrenç şişko gövdene göre bile pek büyük.
Kanı beynine sıçrayan Van de Velde gargara yaparmış gibi bir ses çıkardı.
Seni kırbaçlatacağım, seni köle köpek.
Altı da hayır, böyle bir şey yapamayacaksın diyerek mücevherli palayı valinin aşağıya sarkan göbeğine dayadı. Onun yerine bu hakaret yüzünden kardeşimden özür dileyeceksin.
Van de Velde, bir köleden özür mü dileyeceğim? Asla diye böğürecek oldu ama Altuğ da bu kez palanın ucunu biraz daha bastırdı. Böğürme de gıcırtılı bir sese dönüştü. Bu ses bir domuzun mesanesinden kaçan havaya benziyordu.
Altuğ da düzeltti. Bir köleden değil, özgür bir Bali prensesinden özür dileyeceksin. Hemen!
Vali sıktığı dişlerin arasından, özür dilerim madam diye mırıldandı.
Çok kibarsınız efendim. Sukeyna valiye gülümsedi. Van de Velde kanepede arkasına yaslanarak sessizliğe büründü. Ama gözlerini karısına dikmişti. Bakışlarında kin ve öfke vardı.
Koloni geride kaldıkça yolda bozulmaya başladı. Odun almaya giden şirket arabalarının tekerleklerinin açtığı derin çukurlar vardı. Araba bu yüzden tehlikeli bir biçimde sarsılıyordu. Gölün kıyısında su da yola sızmış, vıcık vıcık çamur haline sokmuştu. Pek çok yerde denizciler atların arabayı çekebilmelerine yardım için yüksek arka tekerleklere dayanmak zorunda kaldılar. İlk nehrin üzerindeki tahta köprünün çerçevesini gördükleri sırada öyle yaklaşmıştı.
''Aboli askerler!'' diye seslendi. Oturduğu yüksek yerden bir süngünün ışıltısını görmüş ve yüksek miğferleri seçmişti.
''Hal sadece 4 kişi'' dedi. Gözleri hala hepsininkinden daha keskindi. ''Bu yönden bir bela geleceğini sanmıyorlar.''
Genç adam haklıydı. Köprüdeki nöbetçilerin komutanı olan onbaşı onları karşılamaya geldi. Şaşırmış ama endişelenmemişti. Kılıcı kınındaydı. Tabancasındaki kibrit de yanmıyordu. Halle denizciler onun ve adamlarının silahlarını aldılar. Yeşil ceketleri soydular ve tüfeklerle başlarının yukarısına ateş ederek hepsinin koloniye doğru koşmasını sağladılar.
Aboli atların başında arabayı köprüden geçirerek diğer taraftaki bozuk yola soktu.
Halle Ned Tyler ise tahta köprünün altına girip kalın ana desteklere iple bir barut fıçısını bağladılar. Fıçı sıkıca bağlandıktan sonra genç adam tabancasının kabzasıyla tıkaca vurarak onu içeri itti. Fıçıya ağır yanan bir kibriti sokup tutuşturdu. Sonra Ned'le birlikte arabanın peşinden koştular.
Halin bacağı artık iyice ağrımaya başlamıştı. Yara şişiyor ve bacağı kas katı kesiliyordu. Bileklerine kadar gelen kumlarda topallayarak ilerlerken arkasına bakıyordu. Köprünün ortası birdenbire havaya uçarak çamur, su, tahta parçaları ve payandalar püskürttü. Molozlar nehre yağdı. Hal arabaya yetişirlerken bu cesur albayımızı fazla engellemez dedi. Ama hiç olmazsa pantolonunu ıslanacak.
Altuğ da yere atlayarak ona seslendi.
Sen benim yerime geç, o ayağının üzerine basmamalısın.
Genç adam bacağımın bir şeyi yok diye itiraz etti.
Sukeyna kapının üzerinden uzanarak sert sert, ''Sadece senin ağırlığını zorlukla taşıyabiliyor.'' dedi. ''Hemen arabaya bin Gundvane, yoksa bacağına bir daha düzeltilemeyecek kadar zarar verirsin.''
Hal uysalca arabaya binip Sukeyna'nın karşısına geçti. Aboli iki gence bakmadı ama bıyık altından güldü. Kız şimdiden emir vermeye başladı. Hal de onu dinliyor. Evet, akıntı ve rüzgar onları güzelce götürüyor. Sukeyna bacağına bakmama izin ver dedi. Hal ayağını karşı kanepeye kızla Katinka'nın arasına uzattı. Katinka dikkatli ol hayvan diye söylenerek eteklerini çekti. Elbiseme kan bulaştıracaksın. Hal kaşlarını çatarak ona baktı. Asıl sen sözlerine dikkat et. Dilini tutmazsan kanlanacak şey sadece giysin olmayacak. Katinka kanepenin kenarına büzüldü. Sukeyna usta elleriyle genç adamın bacağını çabucak yokladı. Bu diş izleri çok derin ve iltihaplanacağı da kesin. Yaraların üzerine lapa koymam şart ama bunun için sıcak su gerekiyor. Başını kaldırıp hale baktı. Genç adam bunun için dağlara ulaşıncaya kadar beklemeliyiz dedi. Sonra konuşmaları bir an kesildi. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor, ilk kez bu kadar yakın oluyorlardı. İkisi de birbirlerinde hoşlarına gidecek, onları şaşırtacak şeyler buluyorlardı. Sonra Sukeyna kendini topladı. İlaçlarım heybelerde dedi. Arabanın arkasındaki bagaj yerine ulaşmak için kanepeye çıktı. Oradan eğilerek deri heybeleri karıştırdı. Sukeyna döndüğü zaman ellerinde bezler ve siyah bir şişe vardı. Yaraları bu eriyikle sileceğim diye açıkladı. Sonra da saracağım. Genç adamın aklını karıştıran yeşil gözlerine bakmamaya çalışıyordu. Eriyik yarasına ilk sürüldüğü an hal ah diye inledi. Bu insanı iblisin soluğu gibi yakıyor. Sukeyna onu azarladı. Kırbaca, kurşuna, kılıca ve bir hayvanın ısırmasına dayandın. Ama ilaç yarana dokunur dokunmaz bir bebek gibi ağlamaya başladın. Şimdi hiç kımıldama. Aboli gülerken dövmeli yanakları kırıştı. Zenci omuzlarının titremesine rağmen hiçbir şey söylemedi. Hal Aboli'nin çok eğlendiğini sezerek ona döndü. Acı badem çiti ne kadar uzakta? Bir fersah kaldı. Sabah bizimle orada mı buluşacak? Öyle sanıyorum. Tabii yeşil ceketliler daha önce bize yetişmezlerse. Rahat bir soluk alacak kadar zamanımız olduğunu sanıyorum. Schroeder yalnız başına peşimize takılmakla hata yaptı. Birliklerini topladıktan sonra peşimizden gelmeliydi. Bana kalırsa yeşil ceketlilerin çoğu serbest kalan diğer mahkumları kovalayacaklar. Ancak Schroeder komutayı ele aldığı zaman dikkatlerini bize verecekler. Sukeyna ekledi. Onun atı yok. Bence kaçıp kurtulacağız. Dağlara ulaştığımız zaman da... Sözlerini tamamlamadan başını Halim bacağından kaldırdı. O da genç adam da ileride gökyüzünü dolduran yüksek mavi dağlara baktılar. Van de Velde bu konuşmayı dikkatle dinlemişti. Şimdi söze karıştı. Bu köle kız haklı. Bu sinsice planınız ne yazık ki başarılı oldu. Ama ben makul bir insanım Henry Courtney. Artık karımla beni serbest bırakın. Arabayı bize verin ve koloniye dönmemize razı olun. Buna karşılık ben de peşinize kimseyi takmayacağıma söz veririm. Albay Schroeder'e adamlarını kışlaya geri göndermesini emrederim. Hale içten ve masumca olduğunu umduğu bir ifadeyle baktı. Size bir centilmen olarak söz veriyorum. Genç adam valinin gözlerindeki içten pazarlıklı hain ifadeyi fark etmişti. Ekselans, sizin bir centilmen olduğunuz iddiasının bir temele dayandığını sanmıyorum. Ayrıca sevimli dostluğunuzdan çok çabuk yoksun kalmayı da istemiyorum. Aynı anda arabanın ön tekerleklerinden biri yoldaki bir deliğe girdi. Altuğ da bu bir aardvark yuvası diye açıkladı. O sırada hal hafifçe yan yatan arabadan inmişti. Ne tür bir hayvan bu? Aardvark bir tür yabani domuzdur. Uzun bir burnu ve kalın bir kuyruğu vardır. Güçlü pençeleriyle karınca yuvalarını kazar. Uzun yapışkan dilini uzatarak karıncaları yutar. Genç adam başını arkaya atarak güldü. Ah buna inanırım tabii. Sizin karınca yiyen domuzun uçtuğuna, bir gemici dansı yaptığına ve iskambil falına baktığına da. Altuğ da şu ilerideki topraklar hakkında daha çok şey öğreneceksin diye söz verdi. Hal hala gülüyordu dönüp gemicilerine. Haydi çocuklar diye seslendi. Bu gemiyi oturduğu yerden kaldırıp yüzdürelim. Yelkenlerini yeniden rüzgarla dolduralım. Van de Velde ile Katinka'ya inmelerini söyledi. Diğerleri arabayı kurtarmak için atlarla birlikte çabaladılar. Ancak ondan sonra yol artık pek geçilemeyecek bir hal aldı. İki yandaki ağaççıklar gitgide daha sıklaştı, boyları da uzadı. Ondan sonraki 1,5 kilometrelik yerde tekerlekler 2 defa daha çukura girdi. Hal Aboli'ye usulca, ''Bu arabadan kurtulmanın zamanı geldi sanırım.'' dedi. ''Yürüyerek daha hızlı gideriz. Çite ne kadar kaldı?'' Tahminlerime göre şimdiye kadar oraya erişmiş olmamız gerekirdi. Ama acı bademler artık fazla uzakta değil sanırım. dar yoldaki bir virajdan sonra sınıra ulaştılar. Ünlü acı badem çiti çılız ve bodur ağaçlıklardan oluşuyordu. Bu ağaçlar insanın omzuna kadar bile gelmiyorlardı. Ama yol orada çarpıcı bir biçimde sona eriyordu. Yanda derme çatma nöbetçiler için bir karakol görevi yapan bir kulübe vardı. Çite Hollanda dilinde yazılmış bir tabela dikilmişti. Tabelaya parlak kırmızı harflerle yazılmış yazı "Uyarı" diye başlıyordu. Bu sınırı aşmak yasaktı. Yasağa uymayan hapisle cezalandırılacaktı ya da 1000 altın gulden verecekti veya iki cezayı birden çekecekti. Tabela Hollanda Doğu Hindistan şirketi valisi adına dikilmişti. Hal nöbetçi kulübesinin tek odasının kapısını bir tekme daha açtı. İçerisi boştu. Açık ocaktaki ateş çoktan sönmüştü. Duvardaki tahta çengellerden şirketin üniforması ile ilgili birkaç eşya sarkıyordu. Sönmüş ateşin üzerinde siyah bir çaydanlık duruyordu. Kaba tahta masa ve duvardaki raflarda birbirine uymayan kaseler, şişeler ve tencere gibi kapkaçak vardı. Koca Daniel ağır yanan kibritle saz damı tutuşturmaya hazırlanıyordu ama Hal onu engelledi. Schroeder'e izleyebileceği dumandan bir işaret vermemize hiç gerek yok. Burada değerli bir şey göremiyorum, bırak kalsın. Topallayarak arabaya gitti. Denizciler eşyaları boşaltıyorlardı. Aboli atları çözmüştü. Ned Tyler şimdi ona dizginler, heybeler ve arabanın branda bezinden tentesini kullanarak eşyaları denk yapması için yardım ediyordu. Katinka üzgün üzgün kocasının yanında duruyordu. Hal onlara yaklaşırken kadın, "Biz ne olacağız Sir Henry?" diye fısıldadı. Genç adam, "Adamlarımdan bazıları sizi dağa götürmek istiyorlar," diye yanıt verdi. "Sizi vahşi hayvanlara yedirmek için." Rengi uçan Katinka elini ağzına dayadı. Hal ekledi. "Bazıları ise senin ve şişko bir kurbağaya benzeyen kocanın bize yaptıkları için ikinizin de gırtlaklarını kesmeyi düşünüyor." Van de Velde meydan okumaya çalıştı. "Böyle bir şey yapmalarına izin veremezsin. Ben görevimi yerine getirdim." Hal haklısın diyerek başını salladı. "Bence gırtlağını kesmek fazla merhamet göstermek olur. Babama yaptığın gibi seni asmalı ve parçalamalıyız." Valiye öyle bir baktı ki Van de Velde irkildi. "Ancak ikiniz de midemi bulandırıyorsunuz. Sizi bir daha görmek, sizinle bir ilişkim olmasını istemiyorum. Onun için seni ve güzel karını Tanrı'ya, şeytana ve aşk düşkünü Albay Schroeder'e bırakacağım." Dönüp Aboli ile Ned'in yanına gitti. İkisi hayvanlara yüklenmiş olan eşyaları kontrol ediyor, kayışları sıkıştırıyorlardı. Üç kıratın sırtlarının iki yanına birer barut fıçısı asılmıştı. İkisine silahlar yüklenmişti. Altıncı hayvanda ise Sukiyena'nın iyice şişkin heybesi vardı.
"Her şey hazır kaptan." Ned elinin tersiyle alnına dokundu. "Emrinle demir alıp yola çıkabiliriz."
"Artık bizi burada tutacak hiçbir şey yok. Prenses Sukiyena öndeki ata binecek."
Hal etrafına bakınarak kız aradı.
"O nerede?"
"Buradayım Gundvane." Sukiyena nöbetçi kulübesinin arkasından çıktı. "Benim üzerime titrenilmesine hiç gerek yok. Ben de hepiniz gibi yürüyeceğim." Genç adam Sukiyena'nın uzun eteğini çıkarmış olduğunu gördü. Kız bol ve kısa bir bali şalvarı ve pamuklu kumaştan dizlerine kadar inen büzgülü bir gömlek giymişti. Ayağında rahatça yürümesini sağlayacak sağlam deri sandallar vardı. Kafasına pamuklu bir eşarp bağlamıştı. Adamlar biçimli baldırlarını süzüp duruyorlardı. Ama kız onların kaba bakışlarını aldırmadı. En yakındaki atın dizginini yakalayıp hayvanı acı badem çitindeki aralığa doğru götürdü.
"Sukiyena!"
Hal onu durduracaktı ama genç kız onu aldırmadı. Hal de itiraz etmenin bir işe yaramayacağını anladı. Akıllılık ederek ondan sonraki emrini yumuşattı.
"Altuğ'da, buradan dağlara giden yolu sadece sen biliyorsun. Kız kardeşinle birlikte önden git."
Böylece ağabey kardeş grubu çitin ötesinden haritası olmayan vahşi topraklara doğru götürdüler. Halle Aboli sık çalılar ve ağaçlıkların arasından geçen sıranın en sonundaydılar. Son zamanlarda hiçbir insan bu patikadan geçmemişti. Yolu açan da vahşi hayvanlardı zaten. Yumuşak kumlu toprakta toynak ve pençe izleri kalmıştı. Patika hayvan pislikleriyle doluydu. Aboli işaretlerden her hayvanı tanıyordu. Hızla ilerlerken izleri teker teker hale gösteriyordu.
"Şu bir pars, bu da bizim kudu dediğimiz burma boynuzlu antilopun izleri."
Bir an durdu sonra ekledi.
"Yani hiç olmazsa aç kalmayacağız. Bu topraklarda av hayvanı çok bol."
Kaçtıklarından beri ilk defa baş başa konuşma fırsatını buluyorlardı. Hal usulca, "Şu Altuğ'danın arkadaşı Sabah, onun hakkında ne biliyorsun?" diye sordu.
"Ben sadece onun yolladığı mesajları biliyorum."
Onun bizimle Çit'te buluşması gerekmez miydi? Sabah sadece bizi dağlara götüreceğini bildirdi. Ben de onun bizi Çit'te karşılayacağını sanıyordum.
Aboli omzunu silkti. Ama Altuğ da bize yol gösteriyor. Onun için sabaha ihtiyacımız yok.
Hızla ilerlediler. Kır kısrağın dizginlerine tutunmuş onun yanından gidiyor, hayvan da rahatlıkla koşuyordu. Aboli'nin ağırlığını taşıyacak bir ağaca rastladıklarında zenci tırmanıyor, peşlerinde birilerinin olup olmadığını anlamak için geriye bakıyordu. Sonra aşağıya indi, her seferinde hayır der gibi başını sallıyordu. Hal ona Schroeder gelecek dedi. Onun yeşil ceketlilerinin atlı birini yakalayabildiklerini söylüyorlardı. Onlar peşimize takılacaklar.
Düz topraklarda sürekli ilerlediler. Sadece yollarına çıkan çamurlu küçük gölcüklerin yanında durdular.
Hal yaralı bacağını rahat ettirmek için dizginlere iyice asılıyordu. O sırada Aboli de birbirlerinden ayrıldıktan sonra geçen aylar boyunca olanları anlatıyordu. Kendi dilinde Sir Francis'in cesedini dar ağacından alıp ona cenaze töreni düzenlediğini açıklarken genç adam sessizleşti.
''Büyük bir reisin cenaze töreniydi bu. Onu iri bir kara boğanın derisine sardım. Gemisini ve silahlarını erişebileceği bir yere koydum. Yolculuğu için yiyecek ve su bıraktım. Gözlerinin önüne de haçı yerleştirdim.''
Halin boğazı sıkışmıştı. Aboli'ye yaptıkları için teşekkür edecek halde değildi.
Saatler geçti, adamlar ve atlar yumuşak kumlarda yürümekten yoruldular. Ondan sonraki bataklıkta birkaç dakika dinlenmek için durdukları zaman Hal Sukiyana'yı bir kenara çekti.
''Sen güçlü ve cesur bir kızsın ama bacakların bizimkiler kadar uzun değil. Yorgunluktan sendelediğini fark ettim. Bundan sonra ata binmelisin.''
Kız itiraz edecek olduysa da Hal onu kesin bir tavırla susturdu.
''Yaralarım konusunda sözünü dinledim ama diğer konularda kaptan benim. Sen de söylediklerimi yapmak zorundasın. Bundan sonra ata bineceksin.''
Sukiyana'nın gözlerinde bir ışıltı belirdi. Kız itaatli davranacağını belirtmek için hafif hoş bir hareket yaptı. Parmak uçlarını birbirine bastırarak dudaklarına götürdü.
''Emrettiğin gibi olsun efendim.''
Halin onu en öndeki bir kısrağın sırtına yüklenmiş olan eşyaların üzerine oturtmasına izin verdi. Bataklığın yanından dolaştılar, şimdi daha hızlı gidiyorlardı. Aboli iki defa daha ağaca tırmanarak geriye baktı. Ama birilerinin peşlerine takıldığını gösterecek hiçbir işaret yoktu.
Hal ön sezilerine rağmen peşlerindeki askerlerden kurtulduklarını, gitgide daha yükselip yaklaşan dağlara başlarına bir şey gelmeden erişebileceklerini düşünmeye başladı.
Akşam üzerine geniş ve açık bir vley'den geçtiler. Kısa otlu bu çayırda kavisli boynuzları olan antiloplar otluyorlardı. Atlar ve insanlardan oluşan karavan yaklaşırken başlarını kaldırdılar. Hayretten irileşmiş gözlerle donmuş gibi baka kaldılar. Derileri akşam üzerine özgü güneşte madensi mavi gri renkteydi.
Aboli ben bile böyle hayvanlar görmedim diye itiraf etti.
Hayvanlar kendi kaldırdıkları tozlar arasında önlerinden kaçarlarken Altuğ da seslendi.
''Bunlar Hollandalıların Blauwbok dedikleri hayvanlar, mavi geyikler. Dağların ötesinde büyük sürüler halinde dolaştıklarını gördüm.''
Vlaid'in ötesinde arazi dalga dalga sırtlar halinde sıra dağların eteklerine doğru yükselmeye başladı. İlk sırta doğru tırmandılar. Hal sıranın en gerisindeydi. Artık zorlukla yürüyordu. Canının çok yandığı belliydi. Aboli Hal'in suratının yükselen ateşten kızarmış olduğunu farkındaydı. Sukiyana'nın Hal'in bacağına sardığı beze kan ve su gibi sıvı yayılmıştı. Sırtın tepesinde Aboli diğerlerini durmaya zorladı. Geriye batı ufkuna hakim olan dev masa dağına baktılar. Solda False körfezinin çizdiği masmavi kavis uzanıyordu. Ama hepsi de etraflarına hayranlıkla uzun uzun bakamayacak kadar yorulmuşlardı. Atlar başlarını eğmiş duruyorlardı. Adamlarsa kendilerini bulabildikleri gölgeli yerlere atmışlardı. Sukiyana kayarak attan indi ve yere çöküp sırtını bir ağaca dayamış olan Hal'in yanına koştu. Genç adamın önünde diz çökerek sargıyı açtı. Yaraların çok kızarmış ve şişmiş olduğunu fark edince bir an soluğunu tuttu. Eğilip sıvılar sızan yaraları kokladı. Konuşmaya başladığı zaman sesi buyurgandı.
''Bu bacakla daha fazla yürüyemezsin. Beni ata binmeye zorladın. Sen de şimdi aynı şeyi yapacaksın.''
Başını kaldırarak Aboli'ye baktı.
''Su kaynatmak için ateş yak.'' diye emretti.
Hal yarım ağızda mırıldandı.
''Böyle saçmalıklar için zamanımız yok.
Ama Sukeyna da Aboli de onu aldırmadı. Aboli ağır yanan bir kibritle topladığı küçük bir dal yığınını tutuşturdu. Üzerine teneke maşrapıyla su koydu. Su kaynar kaynamaz Sukeyna heybesinden aldığı otlarla bir lapa hazırladı ve katlanmış bir bezin üzerine yaydı. Sonra dumanları tüten lapayı Halin yaralarının üzerine kapattı. Genç adam inledi. Aboli'nin bacağıma işemesini ilaçlarınla yaralarımı kavurmana tercih ederdim. Yemin ediyorum. Sukiyana onun terbiyeye sığmayan bu sözlerini aldırmadan işini sürdürdü. Lapayı temiz bir bezle genç adamın bacağına bağladı. Sonra heybesinden bir somun ekmekle kuru sucuk aldı. Ekmeklerin arasına sucuk koyarak adamlara dağıttı. Tanrı senden razı olsun prenses. Koca Daniel sucuklu ekmeği almadan önce elinin eklemlerini alnına dokundurdu. Ned de Tanrı seni sevsin prenses dedi. Diğerleri de kızı böyle çağırmaya başladılar. Sukiyana ondan sonra gemicilerin prensesi oldu. Bu kaba saba denizciler kıza gitgide artan bir sevgi ve saygıyla davranmaya başladılar. Çocuklar, yolda yürürken de ekmeklerinizi yiyebilirsiniz. Hal kendini zorlayarak ayağa kalktı. Şansımız bize çok uzun süre yardım etti. Çok geçmeden şeytan sıranın kendinde olduğunu söyleyecek. Adamlar inleyerek mırıldandılar ama yine de kaptanın emrine uydular. Genç adam Sukeyna'nın ata binmesine yardım ederken Daniel diğerlerini uyarmak için bağırdı. O köpekler sonunda geldiler. Yamacın aşağısındaki açıklık Vley'i işaret ediyordu. Hal Sukeyna'yı heybelerin arasına oturttu. Sonra topallayarak sıranın gerisine gidip yamaçtan aşağıya baktı. Uzun bir sıra oluşturan adamlar çalıların arasından koşarak çıkıyor ve açıklığı aşıyorlardı. Başlarında atını tırısa kaldırmış olan bir tek binici vardı. Yine Schroeder bu. Bir at daha bulmuş. Daha uzaktan bile albayı tanımamak imkansızdı. Atın üzerinde uzun boyuyla azametle oturuyordu. Omuzlarının duruşundan öldürücü bir amacı olduğu kesinlikle anlaşılıyordu. Başını kaldırarak yamaçtan yukarıya onlara doğru bakışından da. Kaçakları henüz fark etmediği belliydi. Denizciler çalıların arasına gizlenmişlerdi. Ned Tyler yanında kaç adamı var diye sordu. Halin sayması için hepsi de başlarını kaldırıp ona baktılar. Genç adam gözlerini kısarak yeşil ceketlerin sık çalılıklardan çıkmalarını izledi. Askerler kollarını sallayarak koşuyor, Schroeder'in atına kolaylıkla ayak uyduruyorlardı. Hal 20 adam dedi. Koca Daniel neden o kadar az diye sordu. Schroeder'in bizi kıstırmak için en iyi koşucularını seçtiğinden hemen hemen eminim. Geri kalanlar da mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemeye çalışıyorlar sanırım. Hal elini gözlerine götürdü. Evet, tanrım işte şuradalar. İlk müfrezeden bir fersah gerideler ama hızla geliyorlar. Kaldırdıkları tozları ve çalların yukarısından gözüken miğferlerini seçebiliyorum. Bu ikinci grupta 100 hatta daha fazla adam olmalı. Koca Daniel 20 düşmanla başa çıkabiliriz diye omurdandı. Ama o katil yeşil ceketlilerden 100'ünü birden kahvaltıda geğirmeden yiyemem. Emirlerin nedir kaptan? Herkes Hal'e baktı. Genç adam yanıt vermeden önce bir an durdu. Aşağıdaki arazinin durumunu inceledi. Sonra Bay Daniel dedi grubu götür. Altuğ da size rehberlik yapar. Biz düşmanın ilerlemesini engellemek için Aboli ile burada kalacağız. Bize bir at bırakın. Daniel itiraz etti. Onlardan hızla kaçamayız. Bunu bize kanıtladılar kaptan. Düşmanlarla burada savaşmamız daha iyi olmaz mı? Hal ona baktı. Emirleri duydunuz. Gözlerinde çelik kadar soğuk bir ifade vardı. Daniel yine elinin eklemlerini alnına dokundurdu. Evet kaptan. Diğerlerine döndü. Emirleri duydunuz çocuklar. Hal topallayarak atın üstüne bekleyen Sukeyana'nın yanına gitti. Altuğ da hayvanın dizginlerini tutuyordu. Ne olursa olsun yolunuza devam etmelisiniz. Bu sözleri Altuğ'a söylüyordu. Ne olursa olsun geri dönmeyin. Başını kaldırarak Sukeyana'ya gülümsedi. Prenses Hazretleri emretseler bile. Kız Halin tebessümüne yanıt vermedi ama ona doğru eğilerek seni dağda bekleyeceğim diye fısıldadı. Beni fazla bekletme. Altuğ da atların başında ilerledi. Tam sırtı aşarlarken aşağıda Vley'de uzaklardan gelen bir ses yankılandı. Aboli homurdandı. Sonunda bizi fark ettiler. Hal geri kalan ata giderek 25 kiloluk barut fıçılarından birini çözdü. Yere indirip Aboli'ye atı al dedi. Diğerlerinin peşinden git. Schroeder'in seni görmesini sağla. Atı sırtın ötesinde bir yere bağlı ve yanıma dön. Genç adam fıçıyı en yakındaki küçük bir kayaya doğru yuvarladı. Kendisi de yanına çömeldi. Şimdi sadece tepesi gözüküyordu. Hal aşağıdaki yamacı inceledi. Sonra da bütün dikkatini Schroeder'le yeşil ceketlilerine verdi. Düşmanlar daha yaklaşmışlardı. Genç adam şimdi Hollandalı'nın atının önünden iki Otanto'nun koştuğunu görebiliyordu. İlerlerken yeri inceliyor ve Halin adamlarının geçtikleri yolu izliyorlardı. Tam tamına hem de. Genç adam toprakta izlerimizi okuyorlar diye düşündü. Bir geyiğin peşine takılmış av köpekleri gibi. Geldiğimiz yoldan yukarı tırmanacaklar. Aynı anda Aboli sırtı aşarak onun yanında çömeldi. Atı bağladım. Diğerleri hızla uzaklaşıyorlar. Planın nedir Gunvane?
Çok basit. Sana açıklamama bile gerek yok. Hal kılıcının ucuyla fıçının tapasını çıkarıyordu. Sonra beline sardığı ağır yanan kibritin bir parçasını açtı. Bu kibritlerde bir dert. Ya çabuk yanıyorlar ya da çok yavaş.
Ama üç parmak uzunluğunda kibrit kullanıp şansımı deneyeceğim. Kibriti ölçtü, sonra da bir kısmını kesti. Kibritin düzgünce yanması için ona usul usul avuçlarının arasında yuvarladı. Sonra bir ucunu fıçının deliğine soktu, tahta tapayı iterek kibriti sıkıştırdı.
Elini biraz çabuk tut Gundvane. Eski eskrim arkadaşın seninle tekrar karşılaşmak için acele ediyor.
31. ayrımın sonu. Sayfa 398.